Ayrım 7.
O gün tatlı bir genç kız bir tutam çalının arasına daldı ve uzun saplı, adeta sihirli bir biçimde sarı renkte güzel bir çiçek bularak çıktı ortaya. Çiçeğin sapını boynuna bağlayınca sarı çiçek göğsünde dünyanın en değerli mücevheri gibi durdu. Tüm üyeler onun çevresine toplandılar ve onun ne denli güzel göründüğünü, ne kadar harika bir seçim yapmış olduğunu söylediler. Genç kız tüm gün boyunca iltifatlar topladı. O gün kendini özellikle güzel hisseden kızın parıltısı dikkatimi çekti. Onu seyrederken Birleşik Devletler'den ayrılmadan bir süre önce iş yerimde tanık olduğum bir olay geldi aklıma. Bir gün strese bağlı nedenlerle pek çok rahatsızlıktan yakınan bir hastam geldi. Ona yaşantısında neler olup bittiğini sorduğumda bana sigorta şirketinin pırlanta kolyesi için ödemesi gereken primleri $800 birden artırdığını anlattı. O da New York'ta kolyenin aynını düzmece taşlarla yapılabileceğini savunan bir usta bulmuştu. Şimdi bu kente gidecek, yeni kolye yapılana dek orada kalacak, sonra gerçek pırlanta kolyesini banka kasasına kilitleyecekti. Bu şekilde sigorta primlerini artırmak zorunda kalmayacaktı. Çünkü her ne kadar banka kasası bile mutlak güvenceli bir yer sayılmasa da kolyenin vergisi azalacaktı. Ona yakında yapılacak olan baloya katılıp katılmayacağını sorduğumda, imitasyon kolyesinin o zamana dek hazır olacağını ve baloda onu takacağını anlattı. Çölde yaşadığımız o günün akşamında gerçek insanlar kabilesine ait olan o genç kız çiçek kolyesini yere bıraktı ve doğa anaya geri verdi. Çiçek ondan beklenen görevi yerine getirmişti. Kız ona minnettardı. O gün almış olduğu övgülerin anısı ona yeterdi. Çiçek onun çekici bir insan olduğunu yeniden kanıtlamıştı. Ne var ki kolyesine bu nedenle bağlanması söz konusu olamazdı. Çiçek kuruyacak, ölecek ve humusa dönüşecek, yeniden canlanmak için toprağa geri dönecekti. Ülkemdeki hastamı tekrar geçirdim aklımdan. Sonra da genç aborijin kıza baktım. Onun mücevherinin anlamı, bizimkilerin ekonomik değeri vardı. Gerçekten de diye düşündüm. Bu dünyanın bir yerlerinde değer sistemini yanlış yerlere oturtan insanlar vardı. Ama bunların Avustralya'nın en iç noktalarında yaşayan ilkeller olmadıklarından emindim. Et sosu. Hava öylesine durgundu ki sanki kol altlarımdaki tüylerin uzadığını, ayaklarımın altını nasır tuttuğunu hissedebiliyordum. Yürürken ansızın duruverdik. Çünkü buranın bir zamanlar mezar olduğunu belirten birbirine haç biçiminde çakılmış iki değnek görmüştük. Bir zamanlar haç biçiminde olduğu belli olan işaret artık çarpık ve kırık biçiminde yerde yatıyordu. Alet yapıcı bunu yerden aldı ve çantasından çıkarttığı bir deri parçası ile onu yeniden bir haça benzeyecek biçimde bağladı. Pek çok kişi çevreye dağılmış olan taşlardan ve kayalardan toplayarak yere oval bir biçimde dizdi. Sonra da haçı toprağa sapladılar. "Bu kabileye ait bir mezar mı?" diye sordum o ataya. "Hayır," dedi. "Burada bir mutant yaşıyordu. Çok çok uzun yıllardan beri mezarı buradadır. Senin halkın onun burada olduğunu unutmuştur. Hatta belki de bu mezarı hazırlayan kişi bile anımsamıyordur artık. O halde neden onardınız burayı?" "Neden onarmayalım ki? Sizlerin yaşama biçiminizi anlamıyor, onaylamıyor ve kabullenmiyoruz ama yargılamıyoruz da. Bizler sizlerin durumunuzu onurlandırıyoruz. Çünkü geçmişte vermiş olduğunuz kararlar ve şu anda sahip olduğunuz özgür iradeniz nedeniyle olmanız gereken yerde bulunuyorsunuz. Burası da bizim için öteki kutsal yerlerle eş değerdedir. Şimdi durma, düşünme. Tanrısal birlik ve tüm yaşam ile ilişkimizi gözden geçirme zamanıdır. Burada hiçbir şey kalmamış görüyorsun. Kemikleri bile erimiş. Ama benim halkım sizin ulusunuza saygı duyuyor. Bu nedenle bu mezarı kutsuyor, onarıyor ve buradan geçmiş kişiler olarak daha iyi varlıklar olduğumuza inanıyoruz. O gün öğleden sonra geçmişimin tozlu koridorlarında dolaşarak, kendime bakarak uzun uzun düşündüm. Bu pis, koku verici ve hatta tehlikeli bir işti. Pek çok eski alışkanlığım ve inancım vardı ki çıkarlarımı korumak için bunları ölümüne savunabilirdim. Ben durup da bir Yahudinin ya da Budistin mezarını onarır mıydım acaba? Kutsal bir tapınaktan çıkan kalabalığın trafiği altüst ettiği bir günü ve bir durumun beni nasıl deli ettiğini anımsadım. Acaba bundan sonra yargılayan bir tavır sergilemeden gerçekten önemli olana konsantre olarak başkalarının inandıkları yolda yürümelerini kutsamayı becerebilecek miydim? Şimdi anlamaya başlıyordum. Bizler karşılaştığımız her şeyi bir şey verirdik ama ne verebileceğimizi sadece kendimiz kararlaştırırdık. Sözlerimiz, eylemlerimiz ancak sürdürmeyi umut ettiğimiz yaşamın sahnesini oluşturmaya yönelikti. Ansızın bir rüzgar çıktı. Hava bedenimi sarmaladı. Bir kedinin dili gibi yaladı. Bu sadece birkaç saniye sürdü ama her nasılsa sezdim ki anlamadığım ve katılmadığım gelenekleri ve değerleri kutsamak kolay olmayacaktı. Ama beni hiçbir şekilde bekletmeden yararlar sağlayacaktı. O akşam Dolunay tüm gökyüzüne egemen olduğunda bizler ateşin çevresinde çember olup oturduk. Konu dönüp dolaşıp yiyeceklere geldiğinde ateşin portakal rengi ışığı yüzlerimizi aydınlatıyordu. Bana pek çok soru sordular. Ben de elimden geldiğince onları yanıtladım. Her sözümü dikkatle dinlediler. Onlara elmaları, aşılı meyveler yetiştirdiğimizi, elma sosu yaptığımızı, annelerimizin pişirdiği eski usul elmalı keklerimizi anlattım. Bana tattırmak için yabani elmalar bulmaya söz verdiler. Gerçek insanların temel olarak vejetaryen olduklarını öğrenmiştim. Yüzlerce yıl boyunca yabani meyveleri, yer elmalarını, böğürtlenleri, cevizleri ve tohumları yemişlerdi. Arada sırada varoluş nedenini sergilemek için önlerine çıkan yumurtaları ve balıkları da beslenmelerine eklemişler ve onların da aborijin bedeninin bir parçası olmasına izin vermişlerdi. Genellikle yüzü olan şeyleri yememeye yeğliyorlardı. Her zaman buğday öğütmüşlerdi. Ama kıyılardan iç bölgeleri sürüklendikleri zaman et yemek zorunlu bir durum haline alıyordu. Onlara lokantaları ve yiyeceklerin süslü tabaklarda sunuluşunu anlattım. Sonra söz et sosuna geldi. Bu onlara pek tuhaf geldi. Eti neden bir sosla örtüyorduk ki? Bunun üzerine onlara bunu göstermeye karar verdim. Elbette bu işe uygun bir tenceremiz yoktu. Çünkü minik et parçalarını minik kaplara koyup kumun içindeki köze oturtuyorduk. Arada sırada ele geçen daha büyük parçalı etler bir dara geçirilip ateş üstünde kavruluyordu. Ender olarak et, sebzeler, otlar ve pek çok değerli sudan oluşan bir yahni pişiriyorduk. Çevreme bakınınca yumuşak ve tüysüz bir hayvan derisini buldum. Ve dikiş ustası kadın ile birlikte bir tür kap yaptık. O boynunda her zaman kemiklerden ve tendonlardan yapılmış iğnelerin olduğu bir torba taşırdı. Ben kabımın ortasında hayvan yağını erittim. Ve içine daha önce öğüttükleri bitki tozundan koydum. Buna biraz tuz, biraz ezilmiş kırmızı biber tohumu ve sonunda su ekledim. Bu karışımı ateşte koyulunca daha önceden hazırlanmış olan kolyeli kertenkele etinin lokmalarını üzerine döktüm. Et sosum deneyen herkesin yüzünde yepyeni ifadeler oluşmasına ve değişik yorumlar yapmasına yol açtı. Bana son derece nazik konuşmaya özen gösterdiler ve o anda aklıma 15 yıl önceye ait bir anım geldi. Bir zamanlar evli hanımlar arasında yapılan Bayan Amerika yarışmasına katılmıştım. Ve bu ulusal yarışmanın bir parçası olarak yepyeni bir yemek pişirmek zorundaydım. 2 hafta boyunca her gün yeni yemekler uydurdum. Ve görüntüsünü, tadını ve sunumunu değerlendirsinler diye bunları aileme yedirdim. Çocukların bu yemekleri yemeye asla reddetmediler. Ama kısa zamanda düşüncelerini en nazik biçimde dile getirmenin ustası oldular. Ve annelerine yardım edebilmek için gerçekten pek tuhaf tatlara katlandılar. Sonunda Bayan Kansas ödülünü kazandığım zaman onlar durumu coşkuyla kutladılar. Yaşasın, yemek savaşını kazandık. Şimdi de çöl arkadaşlarımın yüzlerinde aynı ifadeyi gözlemliyordum. Bu insanlarla birlikte yaşanan her şeyin eğlence amaçlıydı ve benim sos da gülmek için iyi bir neden oluşmuştu. Ne var ki ruhsal anlayışları yaptıkları her şeye yansıdığı için mutant değer sistemlerinin nasıl bir simgesel sus olduğunu söyledikleri zaman hiç şaşırmadım. Mutantlar, gerçeği yaşamak yerine koşulların ve durumların evrensel yasayı konfor, maddecilik ve güvensizlik karışımı altına gömmelerine izin veriyorlardı. İşin ilginç yanı dikkatimi çektikleri konularda ya da gözlemlerinde hiçbir zaman eleştirildiğimi ya da yargılandığımı hissetmedim. Asla benim halkımın yanlış, kendi kabilelerinin doğru yaptıkları hakkında bir yargıda bulunmadılar. Tavırları sevgi dolu bir yetişkinin sağ ayağının sol ayakkabısına sokmaya çalışan çocuğu izlemesine benziyordu. Ayakkabılarını ters giymiş bile olsa bir insanın kilometrelerce yürüyemeyeceğini kim söylerdi ki? Ayakta oluşan yaralar ve şişler bir şeylerin öğrenilmesine değerdi. Gene de daha yaşlı ve daha bilge biri için bunca acı çekmek çok yararsızdı. Onlarla doğum günü pastaları ve leziz kremeler hakkında da konuştuk. Pastaları glase etmek söz konusu olduğunda yaptıkları karşılaştırma bence mükemmeldi. Bir mutantın ömrüne düşen zaman diliminde ne çok yapay, yüzeysel, geçici, süs amaçlı, tadlandırılmış amaç peşinde koştuğu işte bu glase kremasıyla gösteriliyordu. Bir insanın yaşamında kim olduğu ve sonsuz varoluş nedeni hakkında düşündüğü anlar gerçekten ne de azdır. Doğum günü partilerinden söz ettiğimde beni ilgiyle dinlediler. Onlara pastayı, şarkıları, armağanları ve her yıl bir adet artan mumları anlattım. Bunu neden yapıyorsunuz diye sordular. Bizler için kutlama özel bir durumu dile getirir. Yaşlanmanın nesi özel anlayamadık. Bunu sağlamak için bir çaba göstermeyiz ki bu kendiliğinden olur. Peki dedim, ben de sizler neyi kutlarsınız? Daha mükemmel olmayı. Bizler eğer geçen yıla oranla daha iyi, daha bilgi olmuşsak bunu kutlarız. Bunu da ancak sen kendin bilebilirsin ve kutlama partisinin ne zaman yapılabileceğini sen söylersin. İşte diye düşündüm, anımsamam gereken bir şey daha. Gerçekten de ne denli çok yabani besleyici yiyecek bulmamız ve bunların tam gereksinim duyulduğu anda ortaya çıkmaları çok şaşırtıcıydı. Hiçbir bitkinin yeşermeyeceği sanılan en kurak bölgelerde bile görüntünün beni son derece yanılttığını anladım. Toprak son derece dayanıklı kabukları olan tohumlarla doluydu. Yağmur yağdığında bu tohumlar kökleniyor ve manzara tamamen değişiyordu. Genelde birkaç gün içinde çiçekler varoluş süreçlerini tamamlıyorlar, rüzgar tohumları dört bir yana dağıtıyor ve toprak hüzünlü ve ıssız görüntüsüne bürünüyordu. Çöllerde kıyıya daha yakın topraklarla ve kuzeyde daha tropik bölgelerde yürüyen bizler bir tür fasulyeden yararlanarak son derece besleyici yemekler yedik. Meyveler bulduk. Bu topraklara özgü safsafras ağacının kabuklarından yaptığımız çay için harika bal ve yiyecek meyveler topladık. Bu ağacı soyduğumuz kabuklarından çıkan yağ ile kendimizi güneşten koruduk. Yiyeceklerin çevresine sardık. İleriki günlerde de çiğnediğimizde baş ağrımızdan, üşütme belirtilerinden ve de mukoza iltihaplarından kurtulduk. Pek çok çalılık, bitkinin yaprağından bakteri saldırılarına karşı tedavide kullanılan yağlar elde ediliyordu. Bunlar bağırsakların fazla çalışmasını engelliyor, organizmayı parazitlerden temizliyor ve bağırsak enfeksiyonlarını tedavi ediyordu. Bazı bitkilerin yapraklarından ve saplarından elde edilen bir tür sıvı olan kauçuk, sihirleri ve nasırları iyi ediyordu. Bu insanlar arasında kinin gibi alkaloidler bile tanınıyor ve bulunuyordu. Aromalı bitkiler sıkılıyor ve suya batırılıyor ve bu su rengini değiştirene dek orada tutuluyordu. Sonra bu göğüse ve sırta sürülüyordu. Isıtıldığında ise buharı ciğerlere çekiliyordu. Bu sıvıların kanı temizlediğine, lenf bezlerinin işleyişini hızlandırdığına ve bağışıklık sistemine katkıda bulunduğuna inanıyorlardı. Söğüte benzeyen minik bir ağaç, aspirinin pek çok işlevini yerine getiriyordu. Karın, eklem ve kas ağrılarını, kemik kırıklarını tedavi etmekte ve bu ağaca başvuruluyordu. Bazı ağaçların kabukları dizanteriye iyi gelirken, bazılarının reçinesi suda eritilerek öksürük şurubu yapılıyordu. Aslına bakılacak olursa bu özel kabilenin sağlık durumu mükemmeldi. İlerleyen günlerde yaptığım gözlemlerde aborijinlerin bazı çiçeklerin yapraklarını çiğnemek gibi bir alışkanlıkları olduğunu ve bunun onları tifo ve benzeri hastalıklara yol açan bakterilerden koruduğunu öğrendim. Bu beni şaşırttı. Çünkü bu yöntemle bağışıklık sistemlerini güçlendirdiklerini, bizim aşılarımız gibi bir korunma sistemi geliştirdiklerini fark ettim. Avustralya'ya özgü bir tür mantar olan kurt mantarından kalvasin adı verilen ve kansere iyi gelen bir madde elde ediliyordu. Aborijinler bunun yanı sıra ağaç kabuklarından aynı zaman akronisin adı verilen ve tümörle iyi gelen bir maddeyi daha çıkartıyorlar ve sürekli bunu bulmak için gözlemler yapıyorlardı. Kanguru adını verdikleri yabani bir elmanın tuhaf özelliklerini keşfedeli yüzyıllar olmuştu. Çağdaş tıp bunu doğum kontrol hapı üretiminde salosodin adlı bir steroid yapmakta kullanmaktaydı. Yaşlı kişi bana dünyaya gelen her yeni bebeğin istenen, sevilen ve planlanan bebekler olması gerektiğine inandıklarını söyledi. Zamanın başlangıcından beri gerçek insanlar kabilesi için yeni bir yaşam her zaman bilinçli bir yaratıcı eylem olmuştu. Bir bebeğin doğumu dost bir ruha, dünyasal bir beden sağlamış olmak anlamına geliyordu. Bizim toplumumuza uzak bir düşünce tarzıyla bedenlerin yeryüzüne lekesiz gelmeleri beklenmiyordu. Lekesiz olması gereken onun ta derinliklerinde gizli olan görünmez mücevherdi. Beden ve can her ruhun yakından tanıdığı ilerlemek ve daha iyi olmak olarak açıklanan o plana uyum sağlardı. Bana öyle geldi ki onlar bizim anladığımız anlamda dua etselerdi, kürtajla alınan değil, sevilmeyen çocuklar için dua ederlerdi. İnsanın varoluşu deneyimlemeyi seçen her ruh, belli bir anneden ve belli bir koşulda dünyaya gelme şansını yakalamazsa, bu deneyimi mutlaka bir başka anne ve koşula yeniden dener. Yaşlı kişi, bazı kabilelerdeki insanların ardından yaşanacak doğumu göz önüne almadan cinsel ilişkide bulunduklarını ama bunun insan ırkının yaşayacağını en kötü gerilemeye yol açacağını anlattı bana. Onlar ruhun ilk hareketi ile varlığını bu dünyada bildirdiği zaman fetüse girdiğine ve ölü doğan bir bebeğin hiçbir ruhu barındırmadığına inanıyorlar. Gerçek insanlar yabani tütün bitkilerinin yetiştiği bir yeri saptamışlardı. Ve özel durumlarda bunun yapraklarını pipolarıyla tüttürüyorlardı. Pek az yetişen bir bitki olduğundan, duman keyif verdiğinden ve de bağımlılık yarattığından tütüne müthiş değer veriyorlardı. Simgesel olarak konuklara hoş geldin derken ya da bir toplantıya başlarken tüttürüyorlardı. Onların tütünü bu biçimde kullanmaları bana Amerikan yerlileri olan Kızılderilileri anımsattı. Arkadaşlarım üzerinde yürüdüğümüz bu toprakların atalarımızın kemiklerinin tozlarıyla oluştuğunu anlatıyorlardı. Bana gerçekte hiçbir şeyin ölmediğini ve her şeyin bir değişime uğradığını söylüyorlardı. İnsan bedeninin toprağa geri dönerek bitkileri nasıl beslediğini ve bitkilerin de buna karşılık insanların temiz hava solmalarını sağladığını aktarmışlardı. Benim tüm Amerikan kaynaklı bilgilerime oranla bütün bir yaşam için gerekli olan oksijen molekülleri hakkında onlar çok daha bilinçliydiler. Gerçek insanlar kabilesinin gözleri müthiş keskindi. Onların pek çok bitkisinde bulunan ve rutin adı verilen bir piment, çağdaş göt tıbbında kullanılan ve gözün kan damarlarını ve kırılgan kılcal damarları tedavi etmekte kullanılan bir maddedir. Avustralya'nın sadece kendilerine ait olduğu binlerce yıl boyunca besinlerin bedenlerine gibi yararlar sağladıklarını mükemmel biçimde öğrendikleri açıkça belliydi. Yabani yörelerde yetişen bitkileri yeme durumunda karşılaşılan bir tehlike zehirli bitkiler oluyor ama kabile üyeleri sağlığa zararlı olanları bir bakışta ayırt edebiliyorlardı. Bunun yanı sıra bitkilerin zehirli bölümlerini çıkartmayı da biliyorlardı. Aralarından ayrılan ve saldırgan tutum sergileyen bazı aborjinlerin bu zehirleri insan ırkından düşmanlarına karşı kullanmış olmalarına oldukça üzülmüşlerdi. Grupla birlikteliğimde oldukça uzun bir süre geçmişti ve onlar merakımı gidermemin tek yolunun sorularımdan geçtiğini anlamışlar ve bu durumu kanıksamışlardı. Günün birinde konuyu yamyamlığa getirdim. Tarihsel bilgilerime bazı Avustralyalı dostlarımın şakalarına dayanarak aborjinlerin insan hatta kendi bebeklerini bile yediklerini biliyordum. Bunun gerçek olup olmadığını onlara sordum. Bana yanıtları şöyle oldu. Evet, zamanın başlangıcından bu yana insanoğlu denecek her şeyi denemiştir. Evet, zamanın başlangıcından bu yana insanoğlu denenecek her şeyi denemiştir. Burada bu ana karada bile bu önlenememiştir. Bu topraklardan gelip geçmiş olan bazı aborjin grupların kralları, bazılarında kadın hükümdarları olmuştur. Kimi aborjin kabile bir başka kabileden insan kaçırmış, kimisi de insan eti yemeyi denemiştir. Mutantlar insanları öldürür. Cesedi yerde çürümeye bırakıp giderler. Yamyamlarsa öldürür ve ölünün etiyle kendi canlarını beslerler. Her iki tarafın yaptığının anlaşılır bir yanı yoktur. Kendini koruma, öç alma, çıkar ya da beslenme uğruna bir insanoğlunu öldürmek tamamıyla yanlıştır. Gerçek insanlar kabilesini mutasyona uğramış insanlardan ayıran tek ayrım, asla cana kıymamasıdır zaten. Savaşta ahlak yoktur dediler. Ama yamyamlar asla bir günde yiyebileceklerinden fazlasını öldürmezler. Sizin savaşlarınızda birkaç dakika içinde binlerce kişi ölüyor. Belki de sizin komutanlarınıza savaşın 5 dakika sürmesi için anlaşmaları konusunda bir öneride bulunmak yerinde olur. Böylece tüm ana babalar savaş alanına gelirler, çocuklarından geri kalan parçaları alır, eve götürüp gömerler. Ondan sonra bir 5 dakika daha savaşıp savaşmamak söz konusu olursa eminim savaşlar biter. Baştan aşağı anlamsız olan bir olaydan anlam çıkarmak çok güç. O gece ağzımı ve gözlerimi kumlu topraktan ayırarak incecik örtümün üzerinde yatarken insanoğlunun bazı yönlerden ne büyük aşamalar gösterdiğini, bazı yönlerden de ne denli geri kalmış olduğunu düşündüm. Diri diri gömülmek. Yeni dostlarımla iletişim kurmam oldukça güçtü. Kabileye özgü sözcükleri telaffuz etmek zor geliyordu. Bazı sözcükler çok uzundu. Söz gelimi bana anlattıkları bir kabilenin adı Pitijantijanra, bir başkasınınsa Yankuntanjara da idi. Onlara çok dikkatli dinlemeyi öğrenene dek pek çok nesnenin adı kulağıma aynı gibi geliyordu. Dünyanın pek çok yerindeki muhabirin aborijin sözcüklerinin telaffuzu hakkında görüş birliğine varamadıklarını biliyordum. Kimileri B, C, D ve G'yi kullanırken bir başka grup aynı sözcükler için P, T, TJ ve K'yi yeğliyorlardı. Aslında burada bir doğru veya yanlış söz konusu değildi. Çünkü bu insanların bir alfabesi yoktu. Bu hiçbir tarafın kazanamayacağı tartışmalardan biriydi işte. Benim sorunum, birlikte yürüdüğüm bu insanların genizden çıkardıkları bazı sesleri taklit edemememdi. Neye sesini çıkartabilmek için dilimi dişlerimin arasına değdirmeye çalışıyordum. İndian sözcüğünü telaffuz etmeye çalışırsanız ne demek istediğimi anlayabilirsiniz belki. Bunun yanı sıra bir başka ses de dili kaldırıp hızla ağızdan çıkartarak söyleniyordu. Şarkı söylemeleri sırasında müthiş yumuşak ve müzikal sesler çıkartırlarken birdenbire müthiş zorlama ve sert bir ses de duyulabiliyordu. Kumun karşılığı olarak tek bir sözcük yerine 20 değişik sözcük kullanılıyordu. Ve böylece çölün yer tabanının yoğunluğunu, tipini, özelliklerini dile getirmiş oluyorlardı. Su örneğinde olduğu gibi kupi benzeri basit sözcükler de yok değildi. Onlar da benim sözcüklerimi öğrenerek eğleniyorlar ve benim çıkarttığım sesler de bana oranla daha başarılı oluyorlardı. Ne de olsa burada bir konuk sayıldığım için sözcükleri elimden geldiğince basitleştiriyordum. Geoff'un bana vermiş olduğu tarih kitaplarında okuduğuma göre İngiliz kolonisi Avustralya'ya ilk yerleştiği sırada 200 değişik aborijin dili, 600 lehçesi vardı. Ne var ki bu kitaplarda zihinsel telepati veya el işaretleri yoluyla anlaşma konusunda hiçbir bilgi verilmemişti. Bense burada işaret diliyle anlaşma yoluna gidiyordum. Gün boyunca iletişim kurmak için en iyi yöntem buydu. Onlar zihinsel telepati yoluyla konuşuyorlardı. Birbirlerine öyküler anlatıyorlardı.